Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, demokrasi mücadelesini, demokrasi tarihini ele alıyoruz. Özellikle tek parti sonrasındaki gelişmeleri uzun uzun konuştuk ama bir süre sonra şunu fark ettik ki aslında daha erken dönemlere dönmemiz gerekiyor. 19. yüzyıldaki modernleşme hareketlerine, bu modernleşme hareketleri çerçevesinde gelişen meşveret, meşrutiyet tartışmalarına, demokrasi tartışmalarına, hürriyet tartışmalarına, nihayet bu fikri gelişmenin akabinde yaşanan pratiklere, işte önce danışma kurulları etrafındaki batıdakine benzer bir şekilde yaşanan gelişmelere, sonra bu danışma kurullarının giderek hem mahalli hem de daha üst düzeyde temsili karakter kazanması uygulamalarına, bu çerçeve içerisinde kanuni esasi hareketlerine, yani anayasa hareketlerine, anayasa ile beraber gelişen meşrutiyet uygulamalarına, birinci meşrutiyete, ikinci meşrutiyete, tabi bunun öncesinde işaret ettiğimiz modernleşme hareketleri, nizam-ı cedid, ıslahat, tanzimat fermanları, bunların hepsinin beraberinde oluşturduğu ciddi bir gelenek, tecrübe söz konusu. Bu aynı zamanda ciddi bir fikri tartışma geleneği de oluşturuyor. Bu bakımdan Türkiye demokrasi tarihinin, Türkiye anayasa tarihinin, Türkiye hürriyet tarihinin birçok ülkeye göre çok daha kıdemli ve zengin olduğunu ifade etmeliyiz. Ama bunu doğrusu uzmanlar dışında ne ölçüde tartışıyoruz, ne ölçüde farkındayız, bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama netice itibariyle hem siyaset hem de sıradan vatandaşımız bu şuura sahip. Herkes böyle bir zengin tarihe ve tecrübeye sahip olduğunu, bu manada kurumlara sahip olduğunu, parlamento, meclis geleneğine, meclis geleneği içerisinde müzakere geleneğine, seçim geleneğine sahip olduğunu biliyor. Bunu bilmek şu bakımdan çok kıymetli. Dünyada zaman zaman çeşitli sebeplerle büyük altüst oluşlar yaşanıyor. Bu altüst oluşlar sırasında bu sadece hani ekonomi, savaş çerçevesinde gerçekleşmiyor. Siyasi rejimlere de tesir edebiliyor ve siyasi rejimlerin yer yer otoriter, hatta daha totaliter bir takım demokrasiyle, hürriyetle, anayasa anlayışıyla, hukuk devletiyle bağdaşmayacak bir rüzgara dönüştüğünü, modaya dönüştüğünü görebiliyoruz. Bizim bu tarihi tecrübemiz, kurumlarımız ve bu konuda oluşmuş gelişmiş siyasi kültürümüz Türkiye'yi, Türkiye'yi yönetenleri, Türkiye'deki siyasi elitleri, bazen kurumları, elbette bunların hepsinde de kimi hatalar, eksikler, kusurlar olmakla beraber daha büyük hatalardan korumuşsa, bunun sebebini de bu tarihte, bu tecrübede aramak lazım gelir. O yüzden bu tarihi, bu tecrübeyi, bu kurumların tarihini bilmek sadece bilmekle ilgili bize bir avantaj getirmiyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi bir şuur oluşturarak bizi dünyadaki çeşitli dalgalanmalar konusunda oluşabilecek hatalardan da koruyor. Türk siyasi hayatına dair akademik literatürde demokrasi ve temsil tartışmaları daha genellikle geç tarihlerde başlatılıyor ama dediğimiz gibi bunu 19. yüzyıla kadar götürmek mümkün. Dünya genelinde olduğu gibi Osmanlı siyasi hayatında da temel tartışma konuları parlamento ve temsil kavramları etrafında şekillenmiş. Bu bağlamda bütün milletlerin eşit temsil edildiği meclis fikri, dönemin Osmanlı aydınlarının en çok tartıştığı meseleler arasında geliyor. Başta Namık Kemal, Ali Suavi olmak üzere yeni Osmanlı aydınlarının öncülük ettiği bu tartışmanın ana teması, temsil kapasitesi yüksek bir meclisin hem devletin kurtuluşu hem de icabı asra intibak açısından elzem olduğudur. Yani asra intibak etmek de bizim siyasi kültürümüzün devletin kurtulması bakımından aradığı bir husustur. Bu konuda şimdi bir çerçevede konuşacağız. Bize bu konuda Yusuf Tekin ile İrşat Sarı Alioğlu'nun beraber hazırladıkları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis tarihini anlatan 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi isimli kitabındaki çalışmalarından istifade ederek yer yer ona atıfta bulunarak ilerleyeceğiz. Tartışmaların temel prensibinde Müslüman gayrimüslim ayrımı yapılmaması gerektiğinin altının çizilmesi, bu çerçevede sunulan İslami dini referansların varlığı oldukça dikkat çekicidir. Bu çerçeve içerisinde temsil, meclis, demokrasi kavramlarına değinildikten sonra ilk Osmanlı Meclisi'ni oluşturan kanuni düzenlemelerle meclisin oluşumu, görevleri, çalışma usul ve koşulları tartışılacak, incelenecek bu sohbetimiz boyunca. Ardından meclisi oluşturan seçim düzenlemelerine değineceğiz. Akabinde oluşan meclisin yürüttüğü çalışmalar ve mecliste cereyan eden tartışmalar ele alınacak. Meclis-i Umumi'nin aktif olarak çalıştığı kısa zaman dilimi içerisinde Osmanlı siyasal yapısına katkısını ele almaya çalışacağız. İlk olarak meclis ve temsil fikrine yönelik tartışma ortamına bakalım. Osmanlı siyasi yapısı içerisinde gerek işlevleri gerek oluşumu açısından kanun koyan, yürütmeyi denetleyen ve seçimle oluşan bir meclis ya da parlamento tartışmalarında 1860'lı yıllar bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Bilhassa Mustafa Fazıl Paşa'nın 1866 yılında Paris'ten Sultan Abdülaziz'e yazdığı manifesto niteliğindeki meşhur mektup bu bağlamda oldukça önemlidir. Paşa mektubunda devleti içinde bulunduğu durumdan çıkaracak öneriyi şu şekilde ifade ediyor. Tebaamızın sadakatine ve hüsnü arzularına müracaat ediniz. Her eyalette azası intihabı serbestane ile cem edilmiş bir meclis-i kebir teşkil ediniz ki bunlar size ihtar etsinler ve size efkarı pederanenize mevki icraya getirmeye muavenet eylesinler. Yani şu telkin ediliyor. Bir serbest meclisse büyük bir serbest seçimle büyük bir meclis olsun ve onların tartışmaları size yol göstersin. Bu bakımdan açıkça saraydan, padişahtan böyle bir talep söz konusu. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı bürokrasisi ve aydınları en önemli uğraşılardan birini siyasi sistemi çağdaşlaştırmak ve işlerliğini yitiren idari mekanizmayı güçlendirmek, çözüm üretecek bir hale dönüştürmek için sarf ediyorlar. Bu amaç dahilinde 1860'lardan itibaren birbirinden farklı bakış açılarına sahip gruplar arasında yürütülen tartışmalar dönemin siyasi iklimini etkiliyor. Bahsi geçen dönemdeki tartışmalar bir bütün olarak modernleşme sürecine ilişkin. Bunun içerisinde temsil ve meclis kavramları merkezi bir yer alıyor. Sürecin tamamında olduğu gibi hükümet sistemine ve dolayısıyla parlamentoya ilişkin çabalarda da ilk dikkati çeken şey olası muhalefeti İslami referanslarla bertaraf etme çabasıdır. Yani buna yönelik direnci dini bir referansla ayırmaya, onu boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan önemli. Türk-İslam devlet geleneğinde benzer örneklerin bulunduğu ve dolayısıyla tarihi bir altyapının mevcut olduğu tezi ısrarla söyleniyor. Şura, meşveret, biat, emri bil maruf, irade-i ümmet gibi dini kavramlar birçok eleştiri ve ön yargıyı bertaraf edebilecek anahtar terimler, kavramlar olarak kullanılıyor. Tartışmaların geneline bakıldığında sıralanan kavramların demokrasi, meclis, seçim, yürütmenin sınırlandırılması ve milli egemenlik gibi batılı ifadelerin karşılığı olarak kullanıldığını, bu manada bu kavramların siyasi kültürdeki kültür kodlarına atıfla içselleştirildiğini görüyoruz. Böylece siyasi kültür kendi geleneklerine, kendi kavramlarına atıfta bulunarak zenginleştirilmeye, modernleştirilmeye çalışılıyor. Ve bu büyük ölçüde başarılı da oluyor. Bunun da hani altını çizmek lazım. Bu tartışmalarda işte Kur'an hadislere yönelik atıflar söz konusu. Tunuslu Hayrettin gibi isimler mesela burada önemli bir hizmet görüyorlar. Bu zengin tartışma ortamını örmek olmak üzere Namık Kemal'in Hürriyet gazetesinde yayınladığı Usulü Meşveret Hakkında Mektuplar adlı yazı dizisinden birkaç örnek sunabiliriz. Örneğin Namık Kemal 14 Eylül 1285 tarihli yazısında namı ilahi himayesi altında olan anayasanın beka ve şerefine şu yetişmez mi diyerek dinsizlik yaptıkları iddiasına yönelik eleştirileri bertaraf ediyor. Bir başka yazısında eşitlik ilkesinin gereğini vurguluyor. Namık Kemal'e göre gayrimüslimlerin sadakatini sorgulamak gerektiğini iddia etmek Osmanlı nüfus yapısına da uygun değil. Yani bir yandan da bu gayrimüslim unsurların da Osmanlı tebaası, vatandaşı olarak bu sürece dahil etmek ve onların özellikle yurt dışından suistimal edilmesini de engellemek istiyorlar. Yani modernleşmenin bir bu demokrasi, hürriyet, anayasa tartışmalarının bir ayağını da yurt dışından bu emperyalizmin telkinlerini karşı gayrimüslimleri korumak, onları da Osmanlı tebaasının vatandaşlarının içerisine dahil etmek olduğu buradaki tartışmalardan anlaşılıyor. Dediğimiz gibi burada zengin bir literatür oluşuyor. Bu literatür değerli dinleyiciler sadece bugünkü Türkiye için değil, bütün İslam dünyası ve bütün dünya için çok değerli bir miras teşkil ediyor. Bunun özellikle altını çizmek lazım. 1876 Kanunu Esasına göre Meclis-i Umumi'den bahsedelim. Bu genel giriş çerçevesindeki fikri altyapının üzerine oluşan anayasa ve müesseseler söz konusu. Kanun Esası ilk parlamentosunu heyeti ayan ve heyeti mebusan olmak üzere iki kanatlı tanımlamakta ve Meclis-i Umumi olarak isimlendirmektedir. Kanun Esası'nın 42-80. Maddeleri bu meclislerin tanımlarını, oluşum biçimlerini, görevlerini, çalışma koşullarını düzenlemektedir. Yani özellikle tekrar hatırlatmak isterim. Bütün bunlar 1876 öncesinde tartışılıyor. 1876'da anayasaya ve müesseseye dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki tarihi derinliğe işaret etmek lazım. Anayasaya göre bu iki meclis Kasım'da padişah izniyle açılacak ve Mart başında yine padişahın izniyle kapanacaktır. 43. maddede bu iki meclisten herhangi birisinin diğerinin toplantı halinde olmadığı durumlarda toplanamayacağı, meclislerin eş zamanlı toplanacağı ifade ediliyor. İşte üyelikleri, çalışma koşulları ele alınıyor. Meclisin mebusanı oluşturan seçim düzenlemeleri söz konusu. Ayrıca bu seçim düzenlemeleri çerçevesinde bir meclis oluşuyor. Bu mecliste de illerden seçilecek milletvekili sayısını oluştuğu bir cetvel var. Bu cetvele göre mesela Edirne vilayetinde 4 Müslüman, 4 tane gayrimüslim seçilecek. Böyle bir döküm söz konusu. Genel toplamda 80 Müslüman, 50 gayrimüslim söz konusu. Nüfus özelliklerine göre o dönemi tabii dikkate almak lazım, Osmanlı dönemini. Bütün bunlar ciddi manada bir hukuki, teknik çalışmayla beraber hayata geçirilmiş. Şimdi bu çerçeve içerisinde Meclis-i Umumi'nin çalışmalarına bakalım. Türk siyasi hayatında parlamentolu geleneğin başlangıcı 1. Meşrutiyet'in ilanına mütakip kurulan Meclis-i Umumi'dir. İki kanatlı bir parlamento olan Meclis-i Umumi'nin ayan kanadı atanmış üyelerden, mebusan kanadı da seçilmiş üyelerden meydana gelmektedir. Buradaki değerlendirmelerde seçilmiş üyelerden oluşan parlamento kanadı üzerinden yürüyeceğiz, değerlendireceğiz. İlk Osmanlı Meclisi mebusanı temsil kapasitesi ve zengin tartışma ortamıyla parlamento tarihimiz açısından çok kıymetli bir yere sahiptir. Çeşitli dinlere, mezheplere mensup millet temsilcilerinin bir araya toplandığı bu mecliste yer alan tüm mebusların temel hedefi devletin nasıl kurtulacağı sorusuna cevap aramak olmuştur. Bu amaç dahilinde çeşitli milletlere mensup üyelerin kendi geleneklerini referans alarak işe başlamaları bu bakımdan çok kıymetlidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun zenginliğini ve aynı zamanda siyasi idari gücünü bu manada göstermektedir. Tabii şunun da altını çizelim değerli dinleyiciler. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu geniş, hoşgörülü yaklaşımına rağmen ne yazık ki hani girişte ifade etmiştik, emperyalizmin telkinlerinden, propagandalarından alıkoymak için gayrimüslim tebaayı özel bir gayret sarf ediyor ama emperyalizm bu gayret ya da bu gayrimüslimlerin de dahil edildiği sistem konusunda kanaatini değiştirmiyor. Onlar müdahalelerine, tahriklerine maalesef devam ediyorlar. Osmanlı modernleşmesinin, Osmanlı anayasacılık ve Osmanlı hürriyet hareketinin temel açması bu. Yani bir yandan bu modernleşme hareketi var. Diğer yandan hani bu modernleşme hareketine bütün tebaayı dahil edecek bir gayret söz konusu. Bunu aynı zamanda emperyalizmin müdahalelerini engelleyecek iyi bir kamu yönetimi inşa etmek için hayata geçiriyorlar. Ama diğer yandan emperyalizmin niyeti buradaki tebaanın Müslüm veya gayrimüslim olsun daha iyi bir hayat yaşaması değil, kendi menfaatlerine esas almak, kendi menfaatleri çerçevesinde Osmanlı'yı tanzim etmek, bölmek, parçalamak, buradaki kendisine müzahir gruplar oluşturmak olduğu için onlar bu olup bitenlerden etkilenmiyorlar. Tam aksine söylem düzeyinde işte Osmanlı modernleşmesini, Osmanlı demokrasisini desteklerken fiilen ona zarar verecek hem savaşlarla hem de işte gayrimüslim unsurları, bir takım yapıları, şiddet örgütlerini tahrik edecek faaliyetlerden de uzak durmuyorlar. Bu da tabiatıyla Osmanlı Devleti'nin üzerindeki, Osmanlı modernleşmesinin üzerindeki taziyi artırıyor. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Bu bakımdan da hani Osmanlı Devleti'nin bu modernleşme hareketlerinin ne yazık ki Batı ile ittifak halinde olmuş olduğumuz dönemlerde dahi destek değil, tam aksine kösteklendiğini, engeller çıkarıldığının altını çizelim. Bu ne yazık ki Cumhuriyet döneminde de karşımıza çıkacak. Cumhuriyet kurulurken de yine Batı'yla milli mücadele döneminde nasıl mücadele edildiği ortada. 27 Mayıs darbesinde Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü ortada. Daha sonraki darbelerde de 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte yine Batı'nın rolünün ortada olduğunu görüyoruz. Söylem düzeyinde Türkiye'de demokrasi olmadığına yönelik eleştiriler var ama demokrasiye yönelik bütün reform hareketleri, darbeleri engelleyecek gayretler Batı tarafından engelleniyor ve maalesef işte kimi terör örgütleri, darbe yapan darbeciler, darbe yapan örgütler yine kimi batılı ülkelerin desteğiyle faaliyetlerine devam ediyorlar. Bizim bu bakımdan Türkiye'nin Osmanlı'dan itibaren Cumhuriyet döneminde de hürriyet mücadelesi, anayasa mücadelesi, demokrasi mücadelesi yürütürken bu mücadelenin Batı tarafından manipüle edilmesine, Batı tarafından engellenmesine yönelik özel bir dikkat sarf edilmesi gerektiği de bize bu Osmanlı modernleşmesinden itibaren kalan derslerden birisi. 200 yıldır Türkiye bu çerçevede bir mücadele yürütüyor. Yani modernleşmeye, demokrasiye yönelik içerideki problemlerimizin yanı sıra aynı zamanda dışarıdan buna engel teşkil edecek, kimi zaman da müttefikimiz olduğunu zannettiğimiz ülkelerin yürüttüğü engellemelerle de mücadele etmek durumundayız. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki hafta bu tarihi zeminin başka bir döneminde buluşmak üzere Dünden Yarına Türkiye Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.